bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Soğuk Savaş sonrasında Türkiye'nin seçenekleri. Erol Manisalı, Derin Yayınları, Kasım 2002. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'na seslendirilmiştir. Okuyan Mevlüde Sahilloğlu. Kısa kısa yazılardan meydana gelen bu kitapta özellikle Soğuk Savaş sonrasındaki yeni düzen arayışları mercek altına getirilmektedir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler sadece iletişim araçlarında gözümüze ilişenler, kulağımıza ulaşanlar mıdır? Yoksa bunların arkasında gösterilmek istenmeyen, hatta özellikle saklanan başka olaylar mı bulunmaktadır? Erol Manisalı yazılarında günlük olayları, arkasındaki uzantıları ortaya koymuştur. Sonuçlardan çok bu sonuçları doğuran nedenleri ele almıştır. Dünyadaki değişimler karşısında Türkiye'nin seçenekleri nelerdir? İç siyasette kim, kimdir? Kimler neler yapmışlar ve neler yapmak istemektedirler? Türkiye'nin yönetiminde gerçekte etkili olanlar hangi çevrelerdir? Ulusal politikaları ve toplumsal demokrasiyi kimler ve niçin engellemek istemektedirler? Bütün bu sorunlar siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve askeri boyutlarıyla kitapta ele alınmıştır. Sunuş. Dünya ve Türkiye 2000'li yılların başlarında hızlı bir değişim süreci içinde bulunmaktadır. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından daha huzurlu bir dünya beklenirken sıcak savaşların yaygınlaştığı yeni bir döneme girilmiştir. Batı ülkeleri, Batı kapitalizminin yönetimi altında tek kutuplu bir dünya istemektedir. Bu istek, Batı kapitalizmi dışında ve dünyanın büyük çoğunluğunu meydana getiren ülkelerin işine gelmemektedir. Çünkü her alanda kaybetmektedirler. Batı kapitalizmi, oligarşik bir dünya düzeni kurmak istiyor. Böyle bir düzende ise azınlık durumundaki taraf kazanacak, dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kaybedecektir. Soğuk savaş sonrasında sanki çok eskilere bir dönüş vardı. Bir tarafta asiller, öte yanda köleler. Bu kitapta yer alan kısa yazılarda dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri ve bunların aralarındaki bağları inceledim. Sadece iktisadi olayların sınırları içinde kalmadım. Siyasi, sosyal, kültürel, askeri hatta dini olaylar kısa yazılarımın kapsamı içine girdi. Güncel gelişmelerin güncel olmayan meselelerle olan bağlantılarının değişmeye, aydınlatmaya çalıştım. Karşı karşıya geldiğimiz gelişmelerin, olayların gözükmeyen, hatta gizlenmeye çalışan esas nedenlerini okurlarımın gözleri önüne serdim. Kısa yazılar 3 bölümde toplanmıştır. Dünyadaki, Türkiye'deki ve Türkiye'nin dış ilişkilerindeki gelişmeler olarak ayrılmış bulunuyor. Böyle bir ayrım yapılmış olmasına karşın olayların nasıl birbiri içine geçtiği ve bir bütün olduğu yadsınmayacak bir gerçektir. İç içe geçmiş olayların karmaşık görünümleri yanında çok defa basit ve net açıklamaların bulunduğu da yazılarımda ortaya konmaktadır. Buna karşılık basit olarak önümüze sunulan bazı sonuçların gerisinde çok karmaşık gerçeklerin bulunduğu yazılarımda göz ardı edilmemiştir. Kitaptaki yazıların çoğunluğunu Cumhuriyet'te yer alan yazılarım oluşturuyor. Bu yazılarıma Atilla İlhan, İlhan Selçuk, Mümtaz Soysal, Cüneyt Arcayürek, Vural Savaş, Oktay Akbal, Halit Refi, Ümit Zileli, Oktay Ekşi, Hakkı Devrim, Andrew Mango, Metin Aydoğan ve daha birçok değerli yazar ve düşünürün atıfta bulunmaları beni mutlu etmiştir. Bu yazıların bazıları Alman, İngiliz ve Fransız yayın organlarında tercüme edilerek yayımlanmış ve çeşitli ulusal ve uluslararası haber ajanslarında yer almıştır. Yazılar, güncellik ve süreklilik arasındaki bağları da ele aldığı için geçerliliğini kaybetmeyen bir özelliğe sahiptirler. Okurlarıma yararlı olduğuma inanıyorum. Erol Manisalı. 1. Bölüm. Dünyada neler oluyor? Arjantin ve Türkiye, küreselleşmenin ilk kurbanları. Geçen yüzyılın yarısında Soğuk Savaş dönemi yaşandı. Bu dönemde Batı, ulus devleti esas aldı. Hem Doğu blokuna karşı hem de Batı içindeki rekabette ulus devlet anlayışı esas oldu. Bu, Batı için kaçınılmazdı. İki kutuplu bir yapı içinde Batı ekonomik üstünlüğünü, kapitalizmi ulus devlet politikalarını oturtarak gerçekleştirdi. Soğuk Savaş, iki blok ortadan kalkınca Batı bu defa kapitalizmi küresellik üzerine oturtmak istiyor. Batı merkezli bir dünya düzeni için karşısında ulusal engeller bulunmamalı. Bir tarafta Batı'nın dev çok uluslu şirketleri yani ÇÜŞ, öte yanda Batı'nın güçlü devletlerinin mali, ticari, teknolojik ve askeri oligarşisi dünya yönetecekler. Karşılarındaki en büyük engel, dün kendilerini güçlü kılan ulus devlet politikalarının az gelişmiş ülkeler tarafından uygulanması. İstedikleri dünya düzeninin merkezinde güçlü Batı devletlerinin ve ÇÜŞ'lerin bulunduğu bir yönetim oturacak. Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası, G7-G8, NATO, AGSP, oligarşinin silahları olacaklar. Engel, ulus devlet. Böyle bir düzenin önündeki en büyük engel, az gelişmiş ülkelerin batı merkezli oligarşiye karşı ulus devlet politikaları izlemeleri, yani antidemokratik, yani sömürgeci bir düzene karşı çıkmaları, paylaşım kavgasında daha da ezilmemek için ulus devlet politikaları izlemeleri. Oysa Batı, Soğuk Savaş döneminde açık bir biçimde ulus devlet politikası izledi. Bu sayede üstünlük sağladı. Şimdi az gelişmiş dünyaya, ben kullandım, geliştim ama sen sakın kullanma diyor. Çünkü böyle olursa Batı merkezli oligarşi düzeni kurulamaz. Oysa küreselleşme bütün dertlere çare. Türkiye ve Arjantin küreselleşmenin nimetleri. Küreselleşme demek, çuşa, oligarşiye, dış mali piyasalara, dış borca daha fazla bağlanmak demektir. Son 10 yılda dünyada en fazla küreselleşen iki ülke Türkiye ve Arjantin oldular. Arjantin kendi parasından, kendi sanayinden vazgeçmiş, dolara bağlanmış, IMF tarafından örnek ülke seçilmiş. Türkiye 1995'te gümrük birliğiyle AB'ye tek taraflı bağlanmış. Ne olmuş? Dış ticaret açıkları büyümüş, iç pazarı çuşun denetimine girmiş, fabrikaları kapanmış, ekonomi küçülmüş, dış mali piyasaların oyuncağı almış bir Türkiye ortaya çıkmış. Türkiye'de birkaç yıl önce IMF, Dünya Bankası ve AB tarafından örnek ülke olarak gösterilmiştir. İşte küreselleşmeye en iyi iki örnek, Türkiye ve Arjantin. Şimdi küreselleşmenin bedelini ödüyorlar. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor, Arjantin'de ise halk isyan etmiş sokaklarda. Küreselleşme, batıdaki oligarşinin esiri olmak anlamına geliyor. Ulus devlet politikası ise oligarşinin egemenliğine karşı tek panzehirdir. En kötü ulus devlet politikası bile küreselci politikalardan iyidir. Arjantin ve Türkiye benzeri ülkeler için küreselci politikalar teslimiyetle eş anlama gelir. İnanmayanlar Arjantin'in ve Türkiye'nin düştüğü duruma baksınlar. Yeter de artar bile. Çuş, küreselleşme ve Türkiye. Çok uluslu şirketler, çuş, artık güç maksimizasyonu yapan kurumlar oldular. Nesnel değil, öznel olarak değerleri de doğrudan doğruya yönlendirmeye başladılar. Büyük endüstriyel ve mali güçler artık piyasadaki firmalar değiller. Yalnız ticari mal ve hizmet üretmiyorlar. Kendi kar maksimizasyonları doğrultusunda sistemi de yeniden biçimlendiriyorlar. Kar maksimizasyonu yetersiz bir ifade olur. Artık kar maksimizasyonu güç maksimizasyonuna dönüşmüştür. Eskilerde illegal, kural dışı ilişkilerle sağlanan güç maksimizasyonu artık sistemin içinde legal olarak yürütülmektedir. Çok uluslu şirketlerin güç maksimizasyonunun meşrulaştırmalarının adı ise küreselleşmedir. Firmalar artık belirli bir rekabet ortamı içinde çalışmayacaklar. Daha doğrusu bu rekabet ortamı içeride sağlanacaktır. Batının içinde, gelişmişlerin içinde rekabet ortamı kamu yararı için sağlanacaktır. Ancak dünyanın geri kalanında, yani az gelişmiş dünyada, yani Batı'nın dışında kalan dünyada yürütülecek politikaların tek bir hedefi vardır. Batı'nın çuşlarının mutlaka egemenliğinin sağlanması. Bu da ancak güç maksimizasyonu ile olur. Batı'nın ve onun çok uluslu şirketlerinin önündeki tek engel, az gelişmiş dünyanın ulusalcı politikalar izlemeleridir. Batı, ulusalcı politikalara bu nedenlerden karşıdır. Ulusalcı ve toplumcu politikalar çuşların önünde engel olarak görülmektedir. Güç maksimizasyonu öne çıkıyor. Artık her şey güç maksimizasyonuna göre düzenlenmektedir. Güç maksimizasyonu demek, iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel bütün öğelerin birlikte kullanılması demektir. Çok uluslu şirketler artık dünyada değerler sistemini mutlak egemenlikleri altına alarak yürütmek istiyorlar. Ellerindeki iletişim teknolojisi buna imkan tanıyor. Artık iktisat, siyaset, kültür ve askeri güç bir arada ele alınarak egemen güçlerin önü açılıyor. Fiili küreselleşme ya da teknolojik küreselleşme Batı'ya bu tekeli sağlıyor. Para daha akışkan hale geldiği için dünyanın istenen bölgelerinde mali ve iktisadi kriz yaratma imkanları genişledi. Kriz bombaları nükleer bombalardan daha etkili oluyor. Siyasi silahlar da var. Gelişen iletişim araçlarıyla bölgesel etnik sorunlar rahatlıkla yaratılabiliyorlar. Kültür de bir silah olarak daha yaygın biçimde kullanılabiliyor. TV dizileri, eğlencenin pazarlanması, çuşların güç maksimizasyonu doğrultusunda yeni değerlerin değersizliklerinin pazarlanması en etkili silah oluyor. Japon düşünürler gençlerinin Amerikan hayranlığından yakınırken, Brzezinski, Amerika'nın elindeki en büyük silah dünya gençliğindeki Amerikan hayranlığıdır diyor. Sigaradan filmlere, müzikten eğlenceye ve internet kültürüne kadar egemen olan güçler, öznel değerler sistemini de yönlendirir hale geldiler. Her şeyi tekeller altına alıyorlar. Bu aslında Çuşların ve egemen devletlerin dünya üzerindeki örtülü diktası olmaktadır. Azınlığın çoğunluğu esir aldığı ve dünyayı sömürgeleştirdiği bu düzene çok masum bir ad bulunmuştur: küreselleşme. Küreselleşme teknik olarak Çuş'un güç maksimizasyonlarını yapmalarına olanak sağlayan hukuki, siyasi ve iktisadi altyapıdır. Türkiye'nin son 6-7 yıl içindeki hukuki, siyasi ve iktisadi durumu incelendiğinde Çuşlar ve güçlü ülkelerin nasıl ilerleme sağladıklarını somut sonuçlarıyla görebiliriz. Bazılarını sayalım. 1. Türkiye, ulusal çıkarlarını gözetecek bir iktisat politikası izlemeyecek bir siyasi ve hukuki yapı için atılmıştır. AB, 6 Mart 1995 belgesi, Amerika ve IMF ile yaptığı anlaşmalar bunu örnektir. 2. Çok uluslu şirketlerin Türkiye'de istedikleri gibi hareket etmeleri için dış baskılarla yeni kanunlar çıkarılmıştır. Tahkim, patent yasası, tarım ürünlerinde enerjide çıkarılan yeni yasalar çok uluslu şirketlerin Türkiye ekonomisine egemen olmalarına yol açmıştır. 1975-2002 döneminde bu fiilen yaşanıyor. 3. Para piyasaları konusunda dış çevrelerin Türkiye'de kriz yaratmalarına imkan veren altyapı geliştirildi. Son mali krizde bazı dış çevreler bu olanağı kullandılar. 4. Çuşlar, içerideki büyük sermayeyi tamamen denetimleri altına almaya başladılar. En büyük 10 Türk Holding'inin son 7-8 yıl içinde çok uluslu şirketleriyle yapmakta olduğu anlaşmaları ve işleri inceleyen bir uzman, büyüklerin dışarıya nasıl tamamen bağımlı hale geldiklerini görür. Bu nedenle artık büyüklerin önemli bir kısmı, çok uluslu şirketlerin Türkiye'deki parçaları, uzantıları haline gelmiştir. Ve giderek ölçüleri büyüyen Çuşlar daha da devleşerek egemen hale geliyorlar. Önlerine de insanı, insanlığı katmışlar. Önce bu gerçeği anlamamız gerekiyor. Sorunlar kafanın içinde çözülünce yolun yarısı aşılmış demektir. Petrol, kan ve paylaşım kavgaları. 11 Eylül sonrası çok şey değişti ve özellikle de değiştirildi. Amerika, Afganistan'a ve Asya'ya müdahalesinin gerekçesini buna bağladı. Irak'ı bölme politikasının son safhasını yine 11 Eylül'e monte etmeye çalışıyor. İsrail de Filistin'e topyekün saldırıyı Amerikan modeline ve 11 Eylül'e dayandırıyor. 12 yıl önce Soğuk Savaş bittiğinde yeni dünya düzeninin ilk ayağında 11 Eylül'ün ikiz kardeşi Kuveyt olayı ortaya çıktı. Bunun sonucu Amerika ve İngiltere Arap Ortadoğusu'nun mutlak hakimi oldular. Ancak işin öncesi varmış. 2002'nin başında öğrenebildik. Amerika ve İngiltere 1987'de bir anlaşma yapmışlar. Times anlaşmasına göre Yugoslavya Mezopotamya'nın bölünmesi öngörülmüş. Yugoslavya lime lime parçalandı. Hem de Avrupa'nın göbeğinde 250 bin Müslümanın öldürülmesine göz yumularak. Huntington galiba 1987'deki Times anlaşmasını pazarlamasını yapmaktaydı. Thames'in diğer bir ayağı Mezopotamya 1991'de başlatıldı. Kuveyt gerekçesiyle düğmeye basıldı. Kuzey Irak, Amerika ve İngiliz güçleri tarafından Bağdat'a kapatıldı. 11 Eylül gerekçesiyle de Amerika ve İngiltere sadece Asya'ya, Afganistan'a girmiyorlar, Irak'ın bölünmesinin son perdesini de hazırlıyorlar. Kuzey Irak, Amerika ve İngiltere için çok önemli. Kuzey Irak'ta askeri üs demek, Arap Ortadoğusu, İran ve Türkiye üzerinde olağanüstü bir caydırıcı güç demektir. Amerika ve Avrupa Birliği arasındaki petrol ve paylaşım kavgası, Irak, Filistin ve Kıbrıs sorunlarında ilginç bir hat oluşturuyor. 1. Kuzey Irak, Amerika'nın ve İngiltere'nin denetiminde ise, ABD'de özellikle kıta Avrupası, Almanya, Fransa olarak işin kuzey ayağını Türkiye üzerinden dengelemek istiyor. Çok ilginçtir, AB kurumlarından özellikle 1993'ten itibaren Kürt meselesinden çıkan kararlara bakın. Türkiye'ye yönelik AB politikasının Amerika ve İngiltere'yi dengelemeye yönelik olduğu açıkça görülür. 2. İsrail Filistin meselesinde son 10 yıl içinde yine AB'nin özellikle kıta Avrupası olarak FKÖ'ye yakınlaştığını görüyoruz. Bölgedeki Amerika kabul edilen İsrail'e karşılık. 3. Ya Kıbrıs meselesi? Kıbrıs'ta İngiliz üsleri var, hem de has İngiliz toprağı. Amerika ile ortak kullanılan üsler. Almanya ve Fransa bunu dengelemek için Kıbrıs adasını AB'ye ve Yunanistan'a ilhak etmek istiyorlar. Yarın Avrupa ordusunun oraya yerleşebilmesi için, kıta Avrupası'nın bölgedeki stratejik bölgelerde geri kalmaması için. Peki Kıbrıs'a Türk varlığına, Türk devletine AB neden karşı? Yarın Türkiye'yi AB'ye alacaklarsa ha Türk ordusu ha Avrupa ordusu ne fark eder ki? Etmez olur mu? Hem de çok fark eder. Çünkü AB ileride de Türkiye içine almayacak. Bu nedenle Kıbrıs'ı Türkiye'den koparıp hemen almak istiyor. Birkaç yıl sonra maskesi düşmeden, iş işten geçmeden işi bitirmek istiyor. Verhoeven ve Karen Fok bunun için çığlık çığlığa feryat ediyorlar. Bunun için Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki adamlarını dürtükleyip duruyorlar. Sorun Amerika ve kıta Avrupası, Almanya-Fransa arasındaki bölgesel paylaşım sorunudur. Petrolün, doğal gazın ve yeni pazarların paylaşımı sorunu. Bir tarafta Amerika ve İngiltere, öte yanda Fransa ve Almanya. Arada sıkışanlar Irak, Türkiye, Filistin. 1990 sonrasında Batı'nın içine almak istemediği ancak üzerinde oyun oynadığı alanlar. Türkiye bu gerçeği kendini aldatmadan görmek zorundadır. Çünkü sorun artık ayakta kalıp kalmama meselesi haline gelmiştir. Batı'da kapitalizm, Hristiyanlık, ulusallık örtüşmesi. 1990 sonrası Batı'nın küreselleşme olarak pazarladığı olgu, pazarlamacıların ambalajı içindekilere baktığımızda öneriler şunlardır. 1. Piyasa ekonomisi ile küreselleşin deniyor. Ancak küreselleştirilen ve piyasa ekonomisinin unsurları olarak da masanın üzerine çok uluslu şirketlerin dünya egemenliği konuyor. Yani Avrupa'nın ve Amerika'nın kapitalizmini herkes kabul etsin deniyor. Ülkeler ya da toplumlar arası diyaloğun unsurları olarak çok uluslu şirketler esas alınıyor. Bunlar kimlerdir? Mali tekelleri, teknolojik tekelleri, ticari tekelleri oluşturan dev şirketlerdir. Hatta giderek daha da devleşen şirketlerdir bunlar. Ticari, mali, teknolojik olarak tekelleşen bu devlerin sonuçta siyasi olarak da tekelleşmesi kaçınılmaz olur. Zaten olmaktadır da. Demek ki pazarlanan küreselleşmenin ilk ayağını kapitalizm oluşturacakmış ve bu gücünde komutanlarını çok uluslu şirketler meydana getirecekmiş. 2. İkinci ayağını Hristiyanlık oluşturuyor. Batı kapitalizmi Hristiyanlık üzerine oturtulmuştur. Avrupa ve Amerika'da kapitalizm ve Hristiyanlık bir elmanın parçaları gibidir. 80'lerin başında Papa Polonya'ya giderken bir din adamı olmanın yanında Batı kapitalizminin bir önderi gibi hareket etmiştir. Pearl Harbor sonrası Amerika başkanları dini liderlerle birlikte halkın önüne çıkmışlardır. 11 Eylül'de Başkan Bush, Kongre binasında Batı kapitalizminin önderliğini dünyaya bir defa daha ilan ederken siyasi olduğu sanılan Kongre binasının içinde sağ yanında Hristiyan liderler dua ediyorlardı. Amerika'yı işgal eden Avrupalı kâşiflerin ya da işgalciler, sağ taraflarında papazlar, sol taraflarında da komutanları vardı. Avrupa sömürgelerine, papazlarını, toplarını ve tüccarlarını birlikte götürüyordu. Bugüne gelelim. Avrupa Birliği bayrağındaki 12 yıldız İsa'nın 12 havarisini temsil eder. Avrupa 1990 sonrasında doğudan askeri ve ideolojik tehdit ortadan kalkınca kendine gelmeye başladı ya da gerçek kimliğini bulmaya başladı. Kıta Avrupa'sında 1990 sonrasında muhafazakar, dinci, yabancı düşmanı partilerin oyları hızla yükseldi. Avrupa dini ve kültürel kimliğini savunan partilerin oyları hızla yükseldi. Avrupa kapitalizmini dünya üzerinde daha da etkinleştirecek görüşler ortaya çıktı. Bir örnek de Türkiye'den. 1990 sonrasında Batı'nın Türkiye üzerindeki misyonerlik faaliyetleri hızla arttı. Büyük kentlerde dışarıdan para desteğiyle yaygın faaliyetler yürütülüyor. Medyaya bazı sermaye çevreleri kanalı ile kaynak aktarıyor. Ümmetçi bazı İslam faaliyetler kullanılarak ilginç bir biçimde Hristiyanlık pazarlanıyor. Hristiyanlık patronajında dinler arası diyalog faaliyeti sürdürülüyor. Aynen çok uluslu şirketlerin şemsiye altında yeni iktisadi düzen kurulmak istenmesi gibi. 11 Eylül'de Bush, Amerikan çıkarlarının ve egemenliğinin dünya üzerinde her ne pahasına olursa olsun geliştirileceğini dünyaya adeta savaş ilan ederek açıklarken, bir tarafta Amerikan Milli Marşı ortalığı çınlatıyordu, öte yanda bayrak satışları Pearl Harbor rekorlarını kırıyordu. Bir Hollywood filminin seti gibi bütün dünya, Batı'nın ya da Amerika'nın adeta toprakları ilan ediliyordu. Savaş tamtamları, kapitalizm, papazlar, dualar, milli marşlar. İnanılmaz bir görüntü. Kapitalizmin, dinin ve milli çıkarların bütünleştirilmesi. Sonra Amerika ve Avrupa, dünyanın yeniden fethine başlıyordu. Silahlar, kapitalizm, papazlar, milli marşlar. Kime karşı? Dünyanın beşte biri, dünyanın %80'inin esir yapmak istiyordu küreselleşme kapanı ile. Saklanan silahlar, vahşi kapitalizm, papazlar, milli marşlar. Sunulan havuç, bireysel özgürlükler. Daha önce de yazdım, kafesteki özgür kuşlar gibi veya akvaryumdaki balıklar. Hangisi olmak istersiniz acaba? Venezuela ve Türkiye, sesli ve sessiz darbeler. Venezuela'nın başarılı başkanı Hugo Chavez 1999'dan beri görevdeydi. Ulusalcı bir politika izliyordu. Halkın sevdiği bir liderdi. Ekonomik uygulamaları toplumcuydu. Sol oluşu ve halkın yanında oluşu Amerika'da rahatsızlık yarattı. Ayrıca Venezuela'nın dünya petrol rezervinin %10'una sahip olduğunu unutmayalım. Halkçı, başarılı ve ulusal şirketlerini çok uluslu devletlere satmayan Chavez kötü bir örnek oluyordu. Halkın memnun olduğu Hugo Chavez'den memnun olmayan kimlerdi? Amerika ve çok uluslu şirketleri, içerideki büyük sermaye patronları Chavez'den hiç memnun değillerdi. Amerika ve patronlarına yakın Venezuela ordusu da tahrik edilince, ordu patron Amerika üçlüsü, halkçı ve ulusalcı Chavez'i faşist bir darbeyle güç kullanarak devirdiler. Ve halkın zaferi. Ordu patron ve Amerikan üçlüsünün hesabı tutmadı. Chavez'in arasında olan halk sokaklara döküldü. Aslında halk Chavez'i değil kendini savunuyordu. Çok uluslu şirketlerin arka bahçesi, sömürgesi olmak istemiyorlardı. Chavez'i değil kendilerini korudular. Çok uluslu şirketlere karşı halkı iktidara taşıdılar. Halkın bu zaferini gerçekten kutlamak gerekiyor. Bu alkışlanacak hareket bizim kimi medyamızda görmezlikten gelinmesinin acaba özel bir anlamı olabilir mi diye düşünmekten de kendimi alamıyorum. Acaba büyük sermaye diktasının beklenmeyen başarısızlığı mı bu sessizliği yarattı? Venezuela'daki olay Türkiye'yi de fazlasıyla ilgilendiren bir hadise. İçerideki halkçı Chavez'e karşı büyük sermaye, ordu ve Amerikan zorla yönetimi değiştiriyor. Amerika'nın ve çok uluslu şirketlerin sözünden çıkmayacak bir yönetim getirmek için Venezuela'da ordunun tamamı değilse bile önemli bir bölümü patronlar Amerika'ya çok yakın, aynı oranda da kendi halkına uzak. Çizgiler şöyle. Hugo Chavez ulusalcı halkının yanında. Devirmek isteyenler gayrimilli, Amerika'nın ve çok uluslu şirketlerin yanında, kısaca küreselci. Darbeciler bizde staj görmeli. Venezuela'da darbeciler biraz acemice davranmışlar ve acele etmişler. Fedecamaras'ın başkanı ve medya patronu Pedro Carnomia ise uzun vadeli bakamamış. Venezuela'yı Amerika ve çok uluslu şirketlerin arka bahçesi yapıp, halkçı Chavez'i tavsiye etmek istiyorsan, işi yavaş yavaş sessizce yapacaksın. Önce uluslararası düzenlemelerle bizim gümrük birliği gibi bir anlaşma yapıp Venezuela'yı NAFTA'ya sessiz sedasız kimseye fark ettirmeden tek yanlı bağlayacaksın. Sonra bu tek yanlı yapı üzerinde yavaş yavaş 5-10 yıl boyunca şunu böyle yapmanız gerekiyor diye Venezuela ulusal şirketlerini Amerikalı devletlere sattıracaksın. Caracas'taki bürokrasinin Washington, New York, IMF, Dünya Bankası gibi kurumlarla yakın ve iç içe çalışmalarının altyapısını hazırlayacaksın. Caracas'a Karen Fok gibi bir NAFTA elçisi tayin ettireceksin. Ulusal eğitim kurumlarını zamanla Amerikanlaştıracaksın, İngilizceyi Venezuela'da yaygınlaştıracaksın. Patronlara kurduracağın siyasi partileri yavaş yavaş geliştireceksin. Bunların yarısı solda, yarısı da sağda olacak kuşkusuz. Naylon partiler kurdurup halkçı Chavez'in yolunu tıkayacaksın. Bu siyasi partilerin ve bürokrasinin başına da Amerika'daki sıkı eğitim görmüş prensleri yavaş yavaş yerleştireceksin. Bunlar 5-10 ya da 15 yıl sürecek. Sayın Pedro Carmona, ondan sonra darbeye falan hiç gerek kalmaz. 15 yılda sessiz darbe sonrası kendini iktidarda bulursun, tereyağından kıl çeker gibi. Sen kalkmış Latin usulü, gürültülü, patırtılı, pataküte darbe yapıyorsun. Halk da uyanıveriyor. Sevgili Carmona, daha öğrenecek çok şeyim var. Senin tek şansın askerlerinin bizimkinden farklı olmasıydı. Yabancı ile işbirliği yapıp senin yanında yer almaları. Ve selam sana. Yolun açık olsun Chavez. Avrupa'nın sağı solu kapitalist. Avrupa'da soğuk savaş sonrasında sol geriliyor. Sağ tutucu yabancı düşmanı Hristiyan partiler güçleniyor. Sol partilerin uygulamaları da kapitalist uygulamalar haline geliyor. Bu gelişmeler bir yandan Avrupa'nın iç dinamikleriyle ilgili, öte yandan da Avrupa'nın, AB'nin dünyadaki yeni durumuyla doğrudan bağlantılı. Bunlar acaba neymiş? 1. Avrupa'nın iç dinamikleri. Batı Avrupa son 30-35 yılda hızla bir ekonomik ve sosyal gelişme gösterdi. Bugün dünyada Amerika'dan sonra ikinci büyük güç. AB büyükleri 30 bin dolar dolayında kişi başına yıllık gelir ile refah toplumu durumundadır. Bunu dışarıdan içeriye net gelir transferi yaratarak sağladılar. İşçi de işveren de birlikte kazanıyorlar. Kurdukları sosyal düzen ile birlikte paylaşıyorlar. Sistem nasıl çalışıyor? Bugün Batı Avrupa'da milli gelirin %45'i devlet tarafından toplanıp yeniden harcanıyor. İşsizlik sigortasından tarıma, sanayiye, teknolojik gelişmeye, eğitim desteğine harcanıyor. Devletin toplumsal bir işlevi var. Kaynağı yalnız içerideki etkili ekonomik yapı değil, belki de daha fazlasını dış dünyadan sağlıyorlar. Bir örnek, AB Gümrük Birliği'nden Türkiye pazarından 5 yılda 56 milyar dolar fazla ile ek gelir sağlamış ise, bu kazanç AB'de işveren, işçi ve devlet tarafından paylaşılıyor. Dış kazançtan alt kesimler ve işçi payını fazlasıyla alıyor. AB içindeki sosyal politika dış sömürüye dayanıyor.